Ayrım 3. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Filibeli Ahmet Hilmi. Sayfa 31. Tımarşa Bayramı. Ey aydınlık! Karanlıkları aydın eyle. Zerdüşt. Mezarlıktan çıkıp eve gittim. Annem şaşkın bir haldeydi. Her gece beni sarhoş olarak görmeye alışmıştı. Her zaman eve sabaha doğru gelirdim. Onu hasta olmadığıma ikna ettikten sonra kendi halime bırakıldım. Gördüğüm hayalleri düşündüm ve erkenden yattım. Ertesi sabah çarşıya gittim. Birkaç küçük tencere, tabak, sahan, kaşık ve mangal gibi eşyaların yanı sıra yağ, pirinç, kahve gibi şeyler aldım ve mezarlığa gittim. Aynalı Baba kulübesinin önünde oturuyordu. Aldığım hediyeleri reddetmedi. Kahve pişirdi. Bir müddet sohbet ettik. Sonra yemek yedik. Biraz uyuduk. Sonra kahve içtik. Aynalı Baba neyini eline aldı. O güzel sesiyle gazel okuyarak neyi üflemeye başladı. Bu şuun alem. Bi sebatu bi kıdem. Nerede Havva Adem? Varsa aklın ey dedem. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Yağdı mazi bahşet der. Hayfu alem mükeder. Olma meşgulü kader. Kimse kalmaz, hep gider. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Sen gibi bir sahile, heyf değil mi gayle? Olma meşgul hal ile, derdi istikbal ile. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Bu hayatta yok vefa, her günü derdi cefa. Sen ey müştak-ı sefa, ömrüne etme heba. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Kim bilir etem imiş, bilmeyen sersem imiş. Gayesi bir dem imiş, madası hem imiş. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Bu olaylar ve bu alem ezeli ve ebedi değildir. Havva ve Adem nerede? Ey dedem, aklın varsa an bu andır, an bu an. Geçmişi hatırlamak korku, ızdırap ve keder verir. Kaderle uğraşma. Çünkü kimse kalıcı değildir. Herkes gidicidir. An bu andır. An bu an. Senin gibi bir dilencinin dert ve sıkıntı ile uğraşması yazık değil mi? Şimdinin ve geleceğin derdiyle uğraşma. An bu andır. An bu an. Bu hayatta vefa yoktur. Her günün dert ve eziyettir. Ey huzura can atan, ömrünü boşa geçirme. An bu andır, an bu an. Bilen kimse etem imiş. Bilmeyen ise sersem imiş. Ölüm sırasında hayat sadece bir nefesten ibaret olup, geride kalanlar dert ve keder imiş. An bu andır, an bu an. An bu andır, an bu an. Kısa bir süre sonra neyin sesi hafif ve hoş bir inilti halini aldı. O sırada dalmışım. Yeni bir yer görmeye başladım. Bel şehrinde bir evde bulunuyordum. Yatağımdan yeni kalkmıştım. Odama bir kadın girdi. Bu kadın benim karımmış. Benimle Farsça ile Sanskritçe arası bir dille konuşuyordu. İşin garip tarafı ben bu dili iyi biliyordum. İki kişiden meydana gelmiş bir insandım. Ben hem ben idim, hem binlerce yıl önce yaşamış bir İranlı. Kadın dedi ki, geç kalıyorsunuz, artık elbisenizi giyin ki temaşa bayramını seyredebilirsiniz. Karnımı güzelce doyurduktan sonra elbiselerimi giydim. Elbisem sırtıma giydiğim uzun bir şal ile belime doladığım bir kuşaktan ibaretti. Başıma sivri bir külah geçirip sokağa çıktım. Telaş içinde yürüyen bir kalabalık gördüm. Onların arasına katıldım. Sokaklardan geçerek bir meydana vardık. Binlerce insan toplanmıştı meydanda. Ortaya büyük bir çadır kurulmuştu. Buraya niye geldiğimi ve ne olacağını bilmediğim için yanımda bulunan adamlardan birisine ne olup bittiğini sormak zorunda kaldım. Cevaben şöyle dedi: "Bugünden itibaren 40 gün temaşa bayramı yapılacak. Şimdi ortaya tellallar çıkıp herkesi imtihana davet edecek. Herkes birer birer Zerdüş'ün huzuruna çıkacak. Her kim hak sözü söylerse hakikatleri temaşa etmesine izin verilecek. Alnına cennetlik yazılacak. Her kim söyleyemezse bundan mahrum kalacak. Alnına cehennemlik yazılacak. Fakat şunu belirtmeliyim ki iyi işler yapanların alnından bu yazı silinir." Böylece ailesi, akraba ve dostları sevinçlerinden bayram yaparlar. Ben hiçbir şey bilmediğim için doğal olarak bu imtihanı veremeyecektim. Alnıma cehennemlik yazılacaktı. Geldiğime pişman oldum. Eve dönmeye karar verdim. Önceden konuştuğum adama bu düşüncemi söyledim. "Sakın gideyim deme. Zira hem gelmeyenlerin hem de gelip imtihanı veremeyenlerin alnına cehennemlik yazısı yazılır," dedi. Zarurete binaen iyisini imtihana gireyim diye düşündüm. Tellallar bağırınca herkes birer birer düzenli olarak çadıra doğru yürümeye başladı. Bulunduğum yer çadıra çok uzak değildi. Bu yüzden bir saat içinde çadırın kapısına vardım. Kapıda duran bir nöbetçi herkesi birer birer çadıra alıyordu. Sıra bana geldi. İçeri girdim. Zerdüş büyük bir tahta oturmuştu. Başında altından yapılmış bir taç, üzerinde değerli bir kaftan vardı. Etrafında 40 kadar ihtiyar, saygı ifadesi olarak ellerini göğüslerinde bağlamış, ayakta duruyorlardı. Meclisin azameti karşısında şaşırıp kaldım. Cahillik kusurundan dolayı utanç verici bir duruma düşmemek ve kınanmamak için içimden dua etmeye başladım. Zerdüş sordu: "Nereden geldin?" Kalbime ilham edilen şu cevabı verdim: "Sebep ve hikmetinden sual olunmayan Allah'tan." "Niçin geldin?" "Allah aydınlık ile karanlıkları ayırmak, aydınlık ile adil, karanlıklar ile kahhar olmayı istedi. Aydınlığa ben, karanlıklara da benden başkası," dedi. "Aydınlığı nedir, karanlıkları ne?" "Aydınlığı Hürmüz, karanlıkları Ehrimendir. Hangisi üstündür?" "Şu anda her ikisi de eşittir. Ne Hürmüz Ehrimen'e ne de Ehrimen Hürmüz'e üstünlük sağlayabilir." "Bu keşmekeşlik nedir? Sonu ne olacak?" "En sonunda Hürmüz Ehrimen'e üstün gelecek. Böylece alem hep aydınlık olacak." "Sonra ne olacak?" "Allah hep ben, hep ben diyecek. Benden başkası demeyecek." "Sen kimsin, kiminsin?" "Ben aydınlıkçıyım, nurcuyum. Hürmüz'e aitim." Zerdüş ellerini kaldırdı. "Allah seni aydınlık kılsın," dedi. Alnımda iki kaşımın ortasına kadar inen yemyeşil bir çizgi belirdi. Zerdüş'ün etrafındaki ulu ihtiyarlar, "Allah mübarek etsin, Allah mübarek etsin," dediler. Huzurdan çıktım, alnımdaki yeşil çizgiyi gören kalabalık büyük bir hürmetle safları açıp bana yol vermekteydi. Çadırın kapısında yanıma refakatçi olarak verilen rehberin yardımıyla meydanda hazır bekleyen atlara bindik. Doğuda görülen Zümrüt tepeleri doğru hareket ettik. Birkaç saatlik yolculuktan sonra bir kervansaraya ulaştık. Günün kalan kısmını orada geçirdik. Ertesi gün sabahleyin uyandırıldık. Rehberim beni bir odaya götürerek dedi ki: "Çok büyük bir savaşa girmek üzeresin. Kılıç, kalkan, gürz gibi savaş aletlerini kullanmakta maharetin var mı? Bir deneyelim." Bu oda türlü türlü silahlarla doluydu. Rehberim bana bir zırh giydirdi. Elime bir gürz almamı işaret etti. Ben kendimde büyük bir kuvvet ve maharet hissediyordum. Gürz ve kılıç kullanmada rehberimin takdirini kazandım. Orada bulunan silahların en iyilerinden birer takım aldıktan sonra kanatlı atlarımıza bindik. Akşama kadar uçtuktan sonra yüksek bir dağın eteklerine vardık. Dağ o kadar yüksekti ki tepesi görülmüyordu. Sanki tepesi gökleri yarmış, uçsuz bucaksız yükseklerde kaybolmuştu. Rehberime bu dağın adını sordum. Fark Dağı dedi. O geceyi dağın eteklerinde geçirdik. Güneşin doğuşuyla birlikte atlarımıza bindik. Bu kez dağın tepesine doğru uçuyorduk. Atlarımız hayal bile edilemeyecek kadar hızlıydı. Sonunda dağın tepesine vardık. Buradaki manzara hiç kimsenin görmediği, görmeyi de hayal edemeyeceği türden bir manzaraydı. Meydan dünya kadar genişti. Bu meydanın sol tarafında bulunanlar, karanlık gecelere aydınlık dedirtecek kadar karanlıktı. Sağda bulunanlar ise ışığı sönük bırakacak kadar parlaktı. Gözlerimiz akıl sırermez bir şekilde bu ışığa dayanabildiği gibi, o cehennemi karanlığı da sanki aydınlıkmış gibi görebiliyordu. Mahşer meydanını andıran bu yerde sayısız insan toplanmıştı. Bunların bir kısmı sağda, yani aydınlık denizinde, diğer bir kısmı solda, yani karanlık deryasında bulunmaktaydı. Meydanın ortası boştu. Bu boşluğun iki ucunda iki taht kurulmuştu. Aydınlık taraftaki tahtın üzerinde Hürmüz oturmakta, o yüzden, o güzel yüzünden çıkan parıltılar o müthiş aydınlığa rağmen fark edilmekteydi. Karanlık tarafta bulunanın üzerinde en korkunç mahluktan daha korkunç, en çirkin cadıdan daha çirkin ehrimen oturmaktaydı. Fakat bir de bu tahtların üstünde gökte asılı gibi duran bir taht vardı ki, onların azametini solda sıfır bırakıyordu. Biz meydana vardığımız vakit doğruca Hürmüz tarafına geçtik. Biraz sonra meydanda müthiş bir gürültü patlak verdi. Her ağızdan "Bakın, bakın, Allah'ın emri yere indi" sözleri çıkıyordu. Yeryüzünde asılı duran tahtın üstünde insanın hayal edebileceği bütün güzellikleri kendinde toplamış, ayakta duruyor ve elinde bir küre tutuyordu. Bu kürenin doğusu aydınlık, batısı karanlıktı. Aydınlık ile karanlık arasında öyle bir denge vardı ki, ne aydınlık karanlığa ne de karanlık aydınlığa karışıyordu. Sağ taraftaki kalabalık, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, karanlıkları kaldır" diye bağırdılar. Sol taraftakiler ise, "Ey karanlık, gücünü göster" diye bağırıp çağırıyordu. Mucizevi bir şekilde uzak ve yakın her kulağa gelebilen tatlı bir sesle nur yüzlü peri şöyle dedi. "Bu meydan adalet ve imtihan meydanıdır." Bunun üzerine herkes derin bir sessizliğe gömüldü. Her iki tarafta kendinden geçercesine dua etmeye başladı. Her iki tarafa da büyük bir sessizlik hakim olmuştu. O sırada Hürmüz ayağa kalkıp şöyle bir konuşma yaptı. "Ey insanoğlu! Allah sizi kendi gibi nur olasınız diye yarattı. Sizi bütün yaratıklara üstün kıldı. Size her türlü nimeti ihsan etti. Fakat sizi nur iken karanlıklarla karıştırdı. Ruh iken cesetle birleştirdi. Bunu sevmediği karanlıkları sevdiği aydınlık ile ortadan kaldırasınız diye yaptı. Ey insanoğlu, nur benim. Bana gelin, benim olun, ben olun. Nurun gereği olan güzel huylarla ahlaklanın. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçının. Başkalarının nefsinize tercih edin. Kin, kıskançlık, nifak, hiddet, düşmanlık, hırs ve haset gibi karanlığa özgü sıfatlardan kurtulun. Her durumda Allah'a şükredin. Verdiklerine kanaat edin. Kısacası bu imtihan dünyasından nur olarak ayrılın ki, nurlar alemi sonsuza dek karargahınız olsun. Hürmüz oturdu. Ehrimen ayağa kalktı. Şöyle bir konuşma yaptı. Ey insanoğlu, uyanık olun. Yaratılışınızın gereklerini iyice düşünün. Şairane sözlere uyup da ömrünüzü heba etmeyin. Gülün, eğlenin, hayattan zevk alın. Yiyin, için, iyice bilin ki bu dünyada İnsanın yalnızca iki amacı vardır. Gerisi yalandır. Bunların birincisi kibir, ikincisi şehvettir. Bu iki amaca insanı sevk eden benliktir. Bu iki amaca ulaşmaya çalışın. Nefsinizi her şeye tercih edin. Basit bir zevkiniz için binlerce insanı harcamaktan çekinmeyin. Yaratılışınızın icabı budur. Doğanın yasası da budur. Küçük kuşlar böcekleri, büyük kuşlar küçük kuşları yiyor. Büyük kuşları da açlık ve soğuk mahvediyor. Bir böcek tohumları yiyor, onu da başka bir hayvan yiyor. O hayvan da bir diğeri yutuyor. Bir koyun otları yiyor, siz de koyunu yiyorsunuz. Bu alem her şeyin birbirini yemesi ve yok etmesi üzerine kurulmuştur. Her şey birbirinin düşmanıdır. Başkalarının keskin dişlerine yem olmaktan kurtulanları da bir gün ölüm denen korkunç yaratık yutuyor. İşte gerçek budur. Palavralara inanmayın. Benliğinizden başka varlık, zevkinizden başka amaç tanımayın. Bunun üzerine Hürmüz yavaşça ayağa kalktı. Ey insanlar! Ehrimen denilen alçağı, kovulmuş şeytanı dinlemeyin. Söyledikleri yalandır. Gerçek kulluk, kibir denilen yalancı zevke oranla büyük ve gerçek bir zevktir. Nice manevi zevkler vardır ki, şehvet onların yanında tiksinilecek bir şey gibi kalır. Ehrimenin de dediği nefs, hayvanlara özgü bir içgüdüdür. İnsan nefsi, ahlaki kurallara göre düzenlenmelidir. İnsan, doğa bahçesinde yetişmiş güzel bir çiçektir. Fakat akıl denilen büyüleyici bir koku ile diğer çiçeklerden ayrılır. Hayvanlar aleminde geçerli olan kanunların çoğu insana uyarlanmış ve saptırılmıştır. Bunlara kulak asmayın dedi. Bu defa Ehrimen öfkeyle söze başladı. Hürmüz yalan söylüyor. Sizi bir takım uyduruk kanunların, hayali kaidelerin esiri, acizlik ve itaatte en aşağı hayvanlardan daha aşağı yapmak istiyor. Zaten 3-5 günlük zevkiniz var, sizi bundan da alıkoymak istiyor. Dinlemeyin, Allah'ın dal kavuğu olan Hürmüz'ü dinlemeyin dedi. Her ikisi de birbirini yalanlamaya devam etti. Sonunda birbirine saldıracak kadar ileri gittiler. O sırada onların üstündeki tahta oturan peri, elindeki küreyi uzatarak, ''Henüz size sıra gelmedi. Boşuna uğraşmayın. Çarpışma size tabi olanlar arasında olacaktır.'' dedi. Bunun üzerine Hürmüz, ''Beni seven meydana çıksın.'' dedi. Aynı sözü Ehrimen de söyledi. O sırada ben de sağ taraftaki savaşçılara katıldım. Geceyi orada geçirdik. Çok güzel ikram ve hürmet gördük. Ertesi sabah erkenden dümbelekler ve davullar çalınmaya başladı. Ehrimen taraftarı bir er meydana çıktı, kendisiyle çarpışacak bir er istedi. Bizim taraftan biri karşısına çıktı. Bu şekilde 10 gün boyunca iki taraftan 20 kadar savaşçı ortaya çıkıp birbiriyle savaştı. Bazen Ehrimen tarafı, bazen de bizim taraf galip geliyordu. Çarpışma her gün devam ediyordu. Böylece her iki taraftan da birçok insan öldü. 7. gün bizim taraftan çıkan bir savaşçı, akşama kadar kim karşısına çıktıysa yendi. Ehrimen tarafından 20 kişiyi öldürdü. Bizimkilerin sevincine diyecek yoktu. Ehrimen'in çıkardığı savaşçıların birer birer yere serildiği görüldüğü zaman, bizim tarafta zafer davulları çalınıyor, sesler göklere çıkıyordu. Allah bereketini arttırsın. O gece bizim tarafın casusları ertesi gün bugüne kadar hiç yenilmemiş bir savaşçının meydana çıkacağını haber verdi. Herkes telaş içindeydi. Rehberimle beraber casuslardan birinin çadırına gittik. Casusla uzun uzadıya sohbet ettik. Ertesi gün meydana çıkacak Ehrimen taraftarı savaşçının adının Nifak olduğunu öğrendik. İşin garip tarafı, nifak denen bu şeytan kıyamete kadar yaşamaya mahkummuş. Onu öldürmek mümkün değilmiş. Herkeste görülen telaşın sebebi buymuş. Ben de son derece meraklandım. Sabaha kadar rüyamda garip çatışmalar gördüm. Ertesi sabah köz ve dümbelekler çalınmaya başlayınca nifak meydana çıktı. Heybetli bir görünüşü vardı. Baştan ayağa çelik zırhlara bürünmüş, iri bir ata binmişti. Meydanda atını oynatarak Kendine güvenen bir yiğit yok mu? Ben öyle bir savaşçıyım ki, keskin kılıcım zırhlara bürünmüş, nice kafaları koparmıştır. Ben öyle bir yiğidim ki, sivri okum nice göğüsleri delmiştir. Var mı benim karşıma çıkacak? Canından bezmiş, dünyasına küsmüş, kim varsa çıksın ortaya, diye meydan okudu. Nifak'ın eline düşenin naneyi yiyeceğini herkes biliyordu. Buna rağmen Hürmüz'e sadık bir savaşçı ortaya çıktı. Bir saniye sonra yere serildi. Daha sonra 30 kişi sırayla ortaya çıktı. 30'u da öldürüldü. Nifak 3 gün meydanda kaldı. Bu 3 günün her birinde 30-40 kişiyi öldürerek büyük bir zafer kazandı. 4. gün bizim tarafta büyük hazırlıklar görülüyordu. Herkesin yüzündeki hüzün gitmiş, yerine ümit ışığı gelmişti. Rehberime bunun sebebini sordum. Bana, yarın Hürmüz'ün en gözde kullarından, en çok sevdiklerinden biri olan Muhabbet adlı yiğit çıkacak meydana. Bu lanetli nifaka ondan başkasının galip gelemeyeceği anlaşıldı. Bu gece Hürmüz'ün vezirlerinden biri olan Salah gelip bir konuşma yapacak dedi. Gece yarısı Salah denilen yaşlı zat geldi. Hak ve hakikat için herkesi canını feda etmeye çağırdı. Sonunda dokunaklı bir dua okudu. Ertesi sabah nifak adlı şeytan ortaya çıktı. Sinsi sinsi gülerek, "Bugün canından bezmiş kimse yok mu? Meydan niçin boş? Kendini yiğit zannedenler nerede?" diye bağırdı. Hürmüz taraftarlarının tekbirleri arasında Muhabbet meydana çıktı. Nifak adlı şeytan Muhabbet adlı yiğidi görünce gözleri öfkeden kan çanağına döndü. 3 gündür seni bekliyorum. Nihayet gelebildin. Gebermeye hazır ol dedi. Muhabbet etkileyici bir nara attı. Beni bilen bilir. Bilmeyen öğrensin ki ben Muhabbet yiğidim. Aslan gibi pençelerim yürekleri parça parça eder. İri pazularım kafaları koparır. Ey nifak! Sen de gayet iyi bilirsin ki ben ne zaman meydana çıksam seni tepelerim. Yeter artık ettiklerin. Gebermeye hazır ol, dedi. Nifak, doğru, daha önce beni yendin. Fakat bu sefer senin canını okuyacağım, dedi. Muhabbet ise, bunu aklından bile geçirme. Muhabbet her zaman nifaka galip gelecektir, diye karşılık verdi. Sonra her ikisi de birbirine hücum etti. Kılıçlar kalkanlara çarptıkça ateşler çıkıyordu. Akşama kadar dövüştüler ama birbirlerini yenemediler. Ertesi gün büyük bir azim ve kararlılıkla yine birbirine hücum ettiler. Fakat yine üstünlük sağlayamadılar. 3. gün güneş tam tepedeyken Muhabbet bir aslan gibi ileri atılıp bir vuruşta nifakı yere serdi. Bunun üzerine Hürmüz taraftarlarının sevinç çığlıkları semaya ulaştı. Ehrimen taraftarlarının öfkesi alemi titretti. O gün Muhabbet yiğit akşama kadar 30 kişiyi daha tepeledi. Tam 7 gün cenk meydanında karşısına çıkanların anasını ağlattı. 7. günün gecesi casuslarımızdan, ertesi gün Ehrimen tarafından çok meşhur bir savaşçının meydana çıkarılacağını öğrendik. Güneşin doğuşuyla birlikte sol taraftan bir gürültüdür koptu. Bu kez meydana çıkan Ehrimenli, çok uzun boylu, çok heybetli, dev gibi birisiydi. Sarı bir deveye binmişti. Elinde insan kafası büyüklüğünde bir gürz vardı. Meydanda bir tur attı. Ey Hürmüz taraftarları! Hanginiz karşıma çıkacak? Bana gazap pehlivan derler. Şimdiye kadar karşıma çıkıp da canlı kalan çok azdır, dedi. O gün karşısına Muhabbet çıktı. Kahramanca savaştı. Fakat 3. gün ikindi vaktinde gazap pehlivan bir gürz darbesiyle onu yere serdi. Henüz ölmemişken dişleriyle vücudunu paramparça etti. Kalbini çıkarıp Ehrimen'in önüne attı. En büyük düşmanlarımızdan biri olan Muhabbet'in kalbi işte ayaklarınızın altında. Onu bir güzel çiğneyin, dedi. Bu dehşet verici manzara, bu feci ölüm karşısında içimiz kan ağlıyordu. Ehrimen taraftarları ise sevinçten uçuyordu. Temaşa bayramı denilen bu garip bayram başlayalı tam 38 gün olmuştu. Gazabı bizim taraftan henüz mağlup eden olmamış, Hürmüz ile Ehrimen'in tahtanın üstündeki tahtta bulunan meçhul kişinin elindeki kürenin sağ tarafını karanlık kaplamaya başlamıştı. Ehrimen tarafı galip gelmek üzereydi. Hürmüz'ün veziri Salah yanımıza geldi. Gazabı ancak Hikmet pehlivanın öldürebileceğini söyledi. Hürmüz'ün ertesi gün onu meydana çıkmasını emrettiğini dile getirdi. Bayramın bitmesine 2 gün kalmıştı. Hikmet pehlivanın galip gelmesi için dua etmemiz istendi. Çadırımıza döndüğümüzde rehberim gayet ciddi bir tavırla "Hikmet pehlivanın kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Hayır, o sensin. Bu gece uyku zamanı değildir. Yarın gazap ile çarpışacaksın. Geceyi ibadetle ve kılıç talimiyle geçireceğiz." Hayretimden dona kaldım. Bana bu kadar önemli bir görev verileceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştin. İsmimin Hikmet Pehlivan olduğunu da bilmiyordum. Ancak böyle mukaddes bir dava uğrunda gazap gibi büyük bir düşmanla çarpışacağım için kendimde büyük bir azim ve güç hissetmeye başladım. Kendimin, dolayısıyla da bu mukaddes davanın yenik düşmemesi için sabaha kadar Allah'a dua ettim. Bu arada rehberim bana vuruş teknikleri öğretti. Sabah namazı vaktinde zırhımı giydim. Rehberim belime bir kemer taktı. Alnımdan öptü ve gözyaşları içinde benim için dua etti. Güneşin doğuşuyla birlikte atıma bindim. Gazap ortaya çıktı. Ben de karşısına dikildim. İsmimi sordu. "Hikmet pehlivan," dedim. Bana, "Behey zavallı, senin gibi mazlum ve kendi halinde bir salak, benim gibi kükremiş bir aslanla çarpışabilir mi? Haydi, defol git. Sen zararsız bir bunaksın. Senin kanını dökmek bana yakışmaz," dedi. Ben de cevaben, "Beni alt edeceğini hiç sanmıyorum. Acaba zırzopluğuna mı güveniyorsun? Bilmez misin ki ben seni yenemeyecek durumda olsaydım, karşına çıkarılır mıydım? Haydi kes tantanayı, gebermeye hazır ol," dedim. Gazap bu konuşmama çok kızdı. "Vay, kafayı bulmuşsun sen galiba. Saçmalıyorsun. Haydi öyleyse," dedi ve üzerime hücum etti. Bu heybetli devin öldürücü darbelerinden kurtulmak için çok çevik olmak zorundaydım. O kadar azimliydim ki sanki kuş gibi uçuyordum. Akşama kadar uğraştık. Bana bir darbe bile isabet ettiremedi. Ancak ben de ona bir şey yapamadım. Akşamleyin biraz dinlendikten sonra geceyi dua ederek geçirdim. Sabaha karşı rehberim bana bazı talimatlar verdi. Güneşin doğuşuyla birlikte meydana çıktım. Gazap öfkeden köpürüyordu. Etrafımda fırıldak gibi dönerek, "Dün elimden kurtuldun, fakat bugün kurtulamayacaksın," dedi. Saldırma pozisyonu aldı. O sırada ben, rehberimin öğrettiği taktik icabı, "Aman Allah'ım, kafandaki de ne?" dedim. Bunun üzerine elini başına götürdü, ben o an zırhsız olan koltuğunun altından kalbine doğru kılıcımı sapladım. Gazap, korkunç bir çığlık atarak yere düştü. Ağzından kan gelmeye başladı. Ehrimen taraftarlarının öfkeli çığlıkları göklere çıkıyordu. Hikmet, gazabı hileyle öldürdü diyorlardı. Meçhul perinin elindeki küre baştan başa nur olmaya başladı. Bizimkilerin sevinç çığlıkları dünyayı kapladı. O gün öğleye kadar birçok ehrimenliği tepeledim. Fakat öğle üzeri karşıma peçeli bir pehlivan çıktı. Beyaz bir file binmiş olan bu pehlivanın ortaya çıkmasıyla ehrimenin yüzünde hınzırca bir gülümseme belirdi. Hürmüz buna son derece üzüldü. Meçhul periye seslenerek, "Efendim, amacın nuru yok etmek mi? Merhamet, merhamet, merhamet," dedi. Meçhul peri, "Bu ehrimenin hakkıdır. Ne yapalım? İstediğini çıkarır," cevabını verdi. Ehrimen gülüyordu. Hürmüz üzüntüyle boynunu büktü. "Emir senindir," dedi. Yenileceğimi işaret eden bu konuşmayı herkes gibi ben de duyuyordum. File binmiş olan pehlivan mağrur bir şekilde meydanı dolaştı. Gök gürültüsünü andıran bir nara attı. Ey benim gücümü inkar eden gafiller! İyi bilin ki ben pehlivanlar pehlivanı, yiğitler yiğidi, nefsi emmareyim. Şimdiye kadar yenemediğim hiç kimse olmadı. 5.000 değişik şekle girerim ben. 1.000 türlü silahım vardır. Bana dönerek, ey miskin Hikmet, gel kendi rızanla teslim ol. Seni hizmetçi olarak kullanayım. Sen aptal ve aciz bir mahluksun. Benim gözümde bir sinek kadar değerin yok. Fakat nedense seni severim. Çünkü senin bana hizmetin dokundu. Haydi teslim ol da kurtul dedi. Cesaretimi toplayarak bu teklifi kabul etmedim. Bunun üzerine, ey Hikmet, bendeki şu silahlara bak. Rehberinin sana öğrettiği alçak gönüllülük, ilim, kanaat, ihtiyat, ağırbaşlılık, sabır ve hile numaralarını başkaları gibi yutmam ben. Onların her birine karşı kin, hiddet, düşmanlık, nefret, şehvet gibi bir sürü numara var bende. Gel kendine yazık etme dedi. Yine yanaşmadım. Azavallı, ne düşünüp duruyorsun? Senin vuruşların beni etkilemez. Seni bir saniyede mahvederim. Bu benim için bir çocuk oyuncağı, dedi. Yine reddettim. Bunun üzerine çarpışma başladı. Ben bildiğim numaraların hepsini yaptım. Hiçbirisi etkili olmadı. Nefsi emmare beni adam yerine koymuyor, halime gülüyordu. Nihayet güçlü azim adındaki bildiğim en son öldürücü vuruşu yapmaya karar verdim. Emmarenin sol tarafına geçtim. Vurmaya uygun bir pozisyon aramaya başladım. Emmare davayı çaktı. Ya, demek beni öldürmek istiyorsun. Dur öyleyse, dedi. Tam kılıcı böğrüne sokacağım sırada yüzündeki perdeyi kaldırdı. Hayal bile edilemeyecek bir güzellik gözlerimi kamaştırdı. Kılıç elimden düştü. Emmare beni kemerimden tutup filin üzerine aldı ve ehrimenin huzuruna götürdü. Ey ehrimen! Hikmet'i öldürmedim, esir aldım. Mutfakta soğan soyar, tam ona göre bir iş bu dedi. Bu espriye ehrimen kahkahalarla güldü. Hürmüz'ün gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Küredeki nur yavaş yavaş yok olmakta, her tarafı karanlık kaplamaktaydı. Ehrimen taraftarları galip gelmişti. Sol taraftaki kalabalık, karanlıklar, karanlıklar, asıl olan karanlıklardır. Onları yendik diye bağırıyordu. Bizim taraf ise, sana hamdolsun, sana hamdolsun, ey nurların nuru, nurunu kaldırma diye yalvarıyordu. Hürmüz, nur perisinin önünde secde etti. Ey yaptığından mesul olmayan eşsiz Tanrı, medet senden, medet. Senin başın için, senin hakkın için, dedi. Hürmüz başını secdeden kaldırmıyordu. Ehremen ise başını göğe doğru kaldırmıştı. Karanlık küreyi öyle kaplamıştı ki, yalnızca nokta kadar bir aydınlık kalmıştı bir köşesinde. O sırada uzaklardan bir ses duyulmaya başladı. Bu ses erkeksi olduğu kadar hoş, hoş olduğu kadar erkeksiydi. Şarkı söylüyordu. Sonunda karanlıklar arasından yüzündeki nurla etrafı aydınlatan bir süvari göründü. Dört ayaklı, alnı boynuzlu, kanatlı, koyu yeşil bir ejderhaya binmiş olan bu süvari bir güzellik abidesiydi sanki. Kestane rengine yakın, daha doğrusu bazen siyah, bazen kırmızımsı görünen kıvırcık saçları omuzlarına dökülüyordu. Başında kıymetli taşlarla süslü bir taç, üzerinde yeşil renkli ipek bir elbise vardı. Şarkı söylüyordu. Biz de ürkek ürkek o ilahi sesi dinliyorduk. Ben oyum ki satfetimden kainat lerzandır. Ben oyum ki zuhru bazum hakimi hercandır. Ben oyum ki her kim olsa serfuru eyler bana. Hakipayim secdegahi zümre-i insandır. Ben oyum ki siret-i merdide yoktur benzerim. Hademin bârigâhım zümre-i merdandır. Ben oyum ki mizani adlimde musavi halle cümle hak. Ben oyum ki mizanı adlimde musavi cümle hak. Şeyhin şahlarla gedalar bence hep yeksandır. Hasılı şimşiri izzi kudretim izidin. Aşkım ben satvetimden kainat lerzandır. Hasılı şimşiri izzi kudretim izidin. Aşkım ben satvetimden kainat lerzandır. Ben o kimseyim ki gücümden kainat titrer. Ben o kimseyim ki bileğimin gücü her canlıya hükmeder. Ben o kimseyim ki kim olursa olsun bana baş eğer. Ayağımı bastığım toprak insanların secde yeridir. Ben o kimseyim ki yiğit yaratılışlı insanlar arasında bile benzerim yoktur. Yiğit kimseler kapımın hizmetçileridir. Ben o kimseyim ki adalet terazimde herkes eşittir. Bence cihana hükmeden padişahlar ve fikirler aynı derecededir. Kısacası ben İzid'in kuvvet ve kudret kılıcıyım. Ben aşkım, gücümden kainat titrer. Bu güzel ses, bu tatlı nameler her iki tarafı da mest etmişti. İşin garip tarafı, ehrimen taraftarları da bizimkiler kadar zevk almıştı bundan. Aşk adındaki bu pehlivan bize yaklaştıkça nur perisinin elindeki küre aydınlık kazanmakta, nur karanlığı kovmaktaydı. Pehlivan meydanın ortasına geldiği zaman küre tamamen aydınlanmış ve alemden karanlık kalkmıştı. Nefsi emmare ve onun esiri olan ben meydanda bulunuyorduk. Aşk ejderhasını bize doğru çevirdi. Gayet tatlı ve laubali bir tavırla. Ey emmare, bana da karşı duracak mısın? Dedi. Emmare ona karşı büyük bir hürmet göstererek filden yere indi, aşkın önünde diz çöktü. Sen herkesin olduğu gibi benim de efendim ve veli nimetimsin. Aczimi ilan ederek işte secde duruyorum sana, dedi. Aşk beni serbest bıraktı. Gülerek, haydi koca aptal Hikmet, git rahatına bak, dedi. Meydanda yalnız aşk kaldı. Ejderhasından indi. Elleri göğsünde olduğu halde oldukça yavaş ve ölçülü adımlarla nur perisine doğru yürümeye başladı. Onunla arasında 3 adım kadar mesafe kaldığı zaman, ey nur perisi, yalnız senin kulunum, dedi ve secdeye kapandı. Sonra, ey Hürmüz, ey Nur, selam olsun sana. Zira karanlıkların değeri seninle bilindi, dedi. Daha sonra Ehrimen'e, ey Ehrimen, ey karanlık, selam olsun sana. Zira Nur'un değeri seninle bilindi. Sonra meydanın ortasına doğru yürüdü. Ellerini semaya kaldırdı. O sırada kürenin yarısı aydınlık, yarısı karanlık oldu. Alem eski haline döndü. Bu arada her iki tarafta bağlı bulunduğu efendinin elini öpmekteydi. Hürmüz ve Ehrimen tahtlarından inmişler, yan yana gelmişler, sanki kardeş gibi el sıkışmışlardı. Nur perisi bu durumu gülerek seyrediyordu. Hürmüz'ün elini öptüm, yüzüne baktım. Bir de ne göreyim? Hayretimden bir çığlık koparıverdim. Gözlerimi açtığımda aynalı babanın gülümseyen çehresini gördüm. 3. ayrımın sonu. Sayfa 46.